Ömer Seyfettin, Perili Köşk. Sermet Bey döndü arkasındaki bekçiye, işte bir boş köşk daha dedi. Küçük bir çam ormanının önünde beyaz, şık bir bina, mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tarhlarını yabani otlar bürümüş. Bahçesinin demir kapısında büyük bir kiralıktır levhası asılıydı. Bekçi başını salladı. Geç efendim geç, orası size gelmez. Niçin canım? Demin gösterdiğim evi tutunuz. Küçük ama çok uğurludur. Kim oturursa senesinde erkek çocuğu dünyaya gelir. 12 kişi nasıl sığarız 5 odaya? Buraya bakalım buraya. Tam bize göre. Bekçi tekrar katı bir işaretle buraya oturamazsınız efendim dedi. Sermet Bey gözünü köşkten alamıyordu. Her tarafında balkonları vardı. Temellerinin üzerine yaslanmış sanılacaktı. Kuluçka yatan beyaz bir nemse tavuğu gibi yayvandı. 20 senedir çoluk çocuğa kavuşalıdan beri hep böyle bir yuva tahayyül ederdi. Asabi bir istical ile niçin oturamayız diye sordu. Efendim bu köşkte peri vardır. Ne perisi? Bayağı peri. Gece çıkar. Evdekilere rahat vermez. Sermet Bey gözüyle gördüğünü, kulağıyla işittiğini inananlardan değildi. Eliyle sıkı sıkıya tutup hissetmeyince bir şeyin varlığını hükmetmezdi. Gözle kulak ona birer yalan kovuğuydu. Yalanlar hep bize bu dört kapıdan girerdi. Fakat el, fakat lamise hiç dolma yutmazdı. Bütün hurafeler, batıl itikatlar dimağımıza hücum için gözle kulağa koşardı. Güldü. Perinin bize zararı dokunmaz dedi. Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı. Her giren evvela böyle söyler ama bir ay oturamaz. Senin nene lazım? Hadi burasını gezelim. Anahtarı sahibindedir. Sahibi kim? Sahibi Hacı Niyazi Efendi. İşte şu yandaki köşkte oturan. Haydi anahtarı alalım. Peki ama... Döndüler. Sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. İhtiyar bekçi yolda beyaz köşkün tarihini kısaca anlattı. 10 senedir buraya girenler bir aydan ziyade oturamamışlardı. Evvela peri görünüyor, sonra büyük taşlar atıyor, nihayet gelip camları kırıyor, içeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatları çarpılmış, birisinin karısı korkudan 6 aylık çocuğunu düşürmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler. Kırmızı köşkün yeşil kapısını çaldılar. Hacı Niyazi Efendi eski bir evkaf memuruydu. Hürriyette tazminat alarak daireden çekilmiş, ev alıp satmakla geçinmeye başlamıştı. Fakat çok doğru adamdı. Senede belki 100 ev sattığı halde kendi perili köşkünü hariçten gelip Hanya'dan Konya'dan haberi olmayan enayi bir müşteriye sokmuyor. Allah'tan korkarım, neme lazım diyordu. Köşkünün perili olduğunu hiç saklamazdı. Kapıyı kendi açtı. Sermet Bey evi gezmek istediğini söyledi. Pekala buyurun dedi. Önlerine düştü. Bahçeden geçtiler. Hacı Niyazi Efendi sokakta sarı aba cübbesinin cebinden pirinç bir anahtar çıkardı. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e bu anahtarlar köşkü de açar dedi. Yürüdüler. Bahçe hakikaten biraz vahşiydi. Bakımsızlıktan ayak basmamış bir dere içine dönmüştü. Köşkün arkasındaki küçük çam ormanlarında da vahşi bir sükun vardı. Bekçi köşke girmedi. Kapıda kaldı. Sermet Bey ev sahibiyle gezdi. Tezyinatı hiç diyecek yoktu. Alt kat bütün mermerdi. Sarnıç, banyo, kuyu, kümes, ahır hepsi tamamdı. Kirası ne kadar? Çok istemiyorum, 180 lira. Ama 3 seneliğini peşin isterim. Niçin? Bakınız beyim niçin. Düşmanlarım köşk kiracısız kalsın diye peri filan lafı çıkarmışlar. Birisi girdi mi herkes fisebilillah peri propagandasına başlar. Nihayet kiracılar işittikleri yalanı gördük sanıyorlar. Mesela kış ortası köşkü başıma bırakıp savuşuyorlar. Daha fenası çıkanlar da propagandacılara katılıyor. 2 sene daha böyle giderse malımı ne satabileceğim ne de kiracı bulacağım. Sermet Bey sordu. Köşkünüz ne kadar boş kaldı? Vaka şimdiye kadar hemen hiç. Fakat giren komşuların lafına kapılır. Çok durmaz, ürker kaçar. Ben ürkmem. İnşallah. Fakat 3 senelik peşin. Bu biraz ağır. Ne yapayım beyim? Canım yandı. İsterseniz. Sermet Bey köşkü çok beğenmişti. Hem kirası da ucuzdu. Şimdi 3 odalı kulübelerin seneliğine 150 lira istiyorlardı. Hemen o gün kontratı yaptılar. 3 senelik kira olan 540 lira peşin verilecekti. Hacı Niyazi Efendi'nin evinden çıktıktan sonra Sermet Bey bekçiye çıkardı, bahşiş diye bir 25'lik kağıt verdi. Bekçi, paranıza yazık oldu efendi dedi. 3 sene değil, 3 ay oturamazsınız. Görürsün. Görürüz. Hacı Efendi her girenden böyle 3 seneliğini peşin alır ama hiçbirisi bir yaz kalamaz. Verdikleri para da yanar. Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Halis bir zevk ehliydi. Her gece çalgı çağnak, yemek, içmek, keyif, sefa gırla giderdi. Daima akrabalarından kadın, erkek, 4-5 misafiri bulunurdu. Sermet Bey Türkiyeliydi. Fakat Avrupalıların gündüz cefa, gece sefa düsturunu kabul etmişti. Çocukları mektebe giderlerdi. Kızlarını büyük ticarethanelere katip diye yerleştirmişti. Karısı kız mekteplerinde piyano dersi verirdi. Evde çalışmayan yalnız 75'lik annesiydi. O da mutfağa, hizmetçilere filan bakardı. Yemeği gece yarısına yakın yerler, yemekten sonra hiç oturmazlar, hemen yatarlardı. Aradan 15 gün geçmedi, bir gece aşağı kattan bir çığlık koptu. Hizmetçi Artemisia avazı çıktığı kadar haykırarak yukarı koştu. Arkada çamların arasında beyaz bir şeyin gezindiğini haber verdi. Gözünüz öyle görünmüştür dedi. Gören diğer hizmetçilere de kanmadılar. Çolku çocuk hepsi arka odanın balkonuna çıktılar. Artemisia'nın parmağıyla gösterdiği beyaz hayaleti gördüler. Ağaçların altında duruyor, sanki köşke bakıyordu. Sermet Bey gözlerini uçturdu. Vay anasını dedi. Telkinin kuvvetine bak. Karısı kızları, çocukları korkudan sapsarı kesildiler. Büyük kızı, ne telkini bey baba, işte karşımızda görmüyor musun dedi. Görüyorum. Ey, o halde telkin ne demek? Buraya girdik gireli peri masalından başka bir şey işittik mi? Her gelen bir şey söyledi. Şimdi biz bu tesirle böyle hepimiz birden olmayan bir şeyi görüyoruz. Bu mümkün değil. Nasıl değil? Sermet Bey, hokkabaz Kazanöv'ün nasıl bütün bir tiyatro halkına ceplerindeki saati yanlış gösterdiğini filan anlattı. Gözümüz kulağımızdan giren yalanları görür dedi. Fakat elimizi bu gördüğümüz şeye sürmeyiz, hemen kaybolur. Sonra kalktı. Karısının men etmesini filan dinlemedi. Elini görünen hayale sürmek için bahçeye fırladı. Çamlara doğru gitti. Fakat hayal kaçtı, kayboldu. O gece evin içinde Sermet Bey'den başka kimse uyuyamadı. Artık her gece bu hayali görüyorlardı. Sermet Bey elini sürmeye çıkınca hayal kaçıyordu. Biraz alışır gibi oldular. Fakat bir gece hepsi uyurken müthiş bir sarsıntı köşkü yerinden oynattı. Balkonlara koştular, bir şey göremediler. Sabahleyin yemek odasının dibinde kocaman bir taş buldular. Sermet Bey'e annesi, bizi bu köşkten çıkarmazsan sana hakkımı helal etmem demeye başladı. 540 liraya 2 ay oturmak, bu Sermet Bey'in işine gelecek şey değildi. Ama gece aşırı büyük taşlar ev halkını uyku uyutmuyor, hepsini heyecan içinde bırakıyordu. Sermet Bey her defasında hayalin üzerine gidiyor, bir türlü elini süremiyordu. Taşların başladığını duyan komşular, daha çıkmazsanız camlarınızı da kırar diyordu. Sermet Bey kontratın çıkarken bütün tamirat müstecire aittir maddesini hatırlayarak daha ziyade canı sıkılıyor, bu cam kırma devresinin hulülünden evvel bir şey yapmayı düşünüyordu. Yavaş yavaş kendi itikadı da bozulmaya başladı. Nihayet çıkmaya karar verdiler. Fakat başka bir ev bulamıyorlardı. Köşke dair daha bin türlü hikayeler işitmeye başladılar. Sözde burası eskiden kabristanmış. Mutfağın olduğu yerde 500 senelik bir evliya yatıyormuş. Sermet Bey atılan taşlara, kırılan camlara rağmen hala periye inanmıyordu. Bu peri daima çamlığın içine kaçıyor, orada sır oluyordu. El sürmek için kendisine yetişmek mümkün değildi. Sermet Bey bir gün çamlığın içine saklanıp birdenbire perinin karşısına çıkmayı yahut arkasından yavaşça gidip elini sürüvermeyi düşündü. Evdekilerin hiçbiri buna razı olmadı. Seni hemen oracıkta çarpar diyorlardı. Fakat Sermet Bey bunalan gönlüne rağmen periye, ecinliğe falan bir türlü inanamıyordu. Ertesi akşam koruya gitti. Büyük bir çamın alt dallarından birine bindi. Bekledi, bekledi. Gece yarısı oldu. Köşktekiler de meraktan uyuyamıyorlardı. Zavallıların balkonlarda gezindiklerini görüyordu. Birdenbire yüreği hop etti. Hayal sökün etmişti. Eliyle dokununca gölge gibi uçup silineceğini katiyen bildiği halde yine Sermet Bey'in dizleri titremeye başladı. İçinden ben korkmuyorum fakat vücudum korkuyor dedi. Yavaşça aşağı atladı. Hayalin arkasından yürüdü. Şeklinin hatları pek sarih gözüküyordu. Yaklaştığını hayalet hiç duymadı. Yavaşça elini uzattı. Beyaz cisme dokundu. Hayal birdenbire fena halde ürktü. Ama kaybolmadı. Döndü. Sermet Bey'i görünce alabildiğine kaçmaya başladı. Sermet Bey dokununca kaybolmadığı için bu hayalin peri falan olmadığını hemen anlamıştı. Peşini bırakmadı. Kovaladı. Çamlığın sonundaki alçak duvara dayalı bir tahtaya tırmanırken yakaladı. Gayet kuvvetliydi. Hayal mukabele imkanı olmadığını anlayınca çırpınmaktan vazgeçti. Sermet Bey ben sana el alemle alay etmesini gösteririm diye zavallı hayali sırtladı. Köşke doğru sürükledi, bağırdı. Lamba getirin, suratını görelim. Köşk halkı bahçe kapısına inmişti. İnsanmış kerata, ben dünyada ecinli falan yoktur demez miyim? Hayal bir türlü beyaz çarşafı başından bırakmak istemiyordu. Sermet Bey zorla çekti. Sakalı bıyığına karışmış Hacı Niyazi Efendi'yi görünce şaşırdılar. Bir çare yüzünü göstermemek için elleriyle örtüyordu. Arkasındaki şam kumaşından gecelik entarisi yırtılmıştı. Sermet Bey bir kahkaha attı. Kızlar, çocuklar, hizmetçiler alkışladılar. Büyük hanım, niçin ümmeti Muhammed'i korkutup deli ediyorsun ay efendi dedi. Sermet Bey, onun sebebini ben bilirim cevabını verdi. Sonra büyük kızına hokka kalemle yazıhanedeki kontrat kağıdını çabucak getirmesini söyledi. Hacı Niyazi Efendi donmuş gibi sorulan şeylere hiç cevap vermiyor, hep yüzünü karanlıklara çeviriyordu. Kontrat kağıdıyla hokka kalem gelince Sermet Bey, hadi bakalım al eline kalemi. Yüreğini indirdiklerinin, düşürttüğün çocukların cezasını görmek istemiyorsan söylediğimi yaz, imzayı bas dedi. Hacı Niyazi Efendi mihaniki bir hareketle kalemi kaptı. Sermet Bey'in kelime kelime söylediklerini tereddüt etmeden yazdı. Kiracım Sermet Bey'den köşkün 6 senelik kirası olan 1080 lirayı peşinen aldım. Hah şöyle. İmzasını attı. Beyaz örtüsüne bu sefer yarım bürünmüş olduğu halde her gece sır olduğu tarafa gitti. Sermet Bey'in 2 senedir köşkte oturabildiğine herkes hayretle kaldı. Komşuları Hacı Niyazi Efendi'ye galiba senin evin ecinlileri başka eve göç ettiler. Yeni kiracın hiç çıkacağı benzemiyor dedikçe evvela sararıyor, sonra kızarıyor, şu cevabı homurdanıyordu. Ne abdest, ne oruç, ne namaz, ne niyaz. Karılı erkekli, çoluklu çocuklu hepsi akşamdan sabaha kadar sarhoş. Ayol onlara ecinli değil, şeytan bile görünemez.